Ayrım 9. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 135. Yalnızca taşerona dava açıldı. Arslan'ın çalıştığı Ergin Gemi adlı taşeron şirketin sahibi Muhammed Bakan'a taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Bakan, bloğun karanlık olması nedeniyle aydınlatma fişini tamir ederken olayın meydana geldiğini duydum dedi. Tuzla, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2007-481 dosya numaralı ve 24 Ocak 2008 tarihli duruşma tutanağı. Duymuştu, o kadar. Bakana 3 yıl hapis cezası verildi. Daha sonra mahkemeye karşı saygılı tutum ve davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 ay indirildi. Ardından 10 taksitte ödenmesi kaydıyla 18.200 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme, çelik tekne tersanesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Tuzla Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2007-481 dosya, 2008-1111 karar, 2007-738 esas numaralı ve 18 Eylül 2008 tarihli gerekçeli kararı. Aslında daha başta, Arslan'ın ölümünden hemen sonra Çelik Tekne Tersanesi'ne dava açılmalıydı. Çelik Tekne, Tuzla Asliye Ceza Mahkemesi'nin bilirkişi raporuna göre 2. Kartal 4. İş Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporuna göre 1. derecede kusurluydu. Dava geç açıldığı gibi mahkemenin suç duyurusunda bulunması bile 3 yıl gecikti. Arslan ailesinin avukatı Sezin Uçar, 3 yıl sonra mahkemenin işverenle ilgili şikayetçi olmadığını tespit etti. Uçar, 2011'de savcılığa başvurup soruşturma açılmasını istedi. Çelik Tekne Tersanesi'nden iki icra kurulu üyesiyle müdür ve teknisyen düzeyindeki 7 sanığa dava açıldı. Eğitimci de eğitimsiz. İlk duruşma Arslan'ın 5. ölüm yıl dönümünde görüldü. Sanıklar Arslan'ın taşeron şirketin işçisi olduğunu savundu. İşlerinden biri iş sağlığı ve güvenliği eğitimcisi sıfatını taşıyan Tan Yalçın, kendisinin bile eğitime muhtaç olduğunu ifade edecek şekilde. Lise mezunu olduğum için iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yeterli eğitime sahip değilim, dedi. Tuzla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012-126 dosya numaralı ve 26 Haziran 2012 tarihli duruşma tutanağı. Bu davada iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı Murat Aşkan ve işletme müdürü Atilla Mehmet Beşe'ye 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Cezalar sanıkların kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre 24 taksitte ödenmek kaydıyla 15.200 lira para cezasına çevrildi. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2012-126 dosya, 2015-115 karar, 2012-59.296 esas numaralı davanın 26 Şubat 2015 tarihli gerekçeli kararı. Avukat Uçar kararı temiz etti. Uçar, iş cinayetlerindeki artış ve bunlarla ilgili mevzuatın uygulanmaması ve sanıkların pozisyonları ile ilgili esaslı hatalar yapılması cinayetlerin önüne geçilmesini engellemektedir, dedi. Uçar haksız mıydı? 13 günde 5 işçi can verdi. Yılmaz Arslan'ın can verdiği 2007 yılı Tuzla'nın kara yazı olmuştu. Aslan'dan 2 ay sonra 21 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında 5 işçi arda arda öldü. 21 Ağustos'ta Cabbar Ongun, 23 Ağustos'ta Güney Akarsu, 28 Ağustos'ta Cengiz Tatlı elektrik çarpmasında can verdi. 1 Eylül'de Kenan Kara kalp krizi sonucunda, 3 Eylül'de Bekir Özmen ise elektriğe kurban gitti. Tuzla'daki her iş kazasından sonra tersanelerin önünde toplanıp sıkılı yumruklarla cinayeti kınayanlar Limter İş Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Demiral ve arkadaşları oldu. 53 yaşındaki Demiral 26 yıldır Tuzla'da kaynak ustası olarak çalışıyor. Kendisi gibi tersane işçisi olan 20 yaşındaki oğlu Sezai'yi 2005'te Aydınlı'daki yan sanayide iş kazasında yitirmişti. Sezai emniyet kemeri olmadan çıkarıldığı 20 metre yükseklikten düşerek can vermişti. Limter İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral, işçiler gemileri yaparken değil, ölürken mi cahil? Ne zamandan beri Tuzla'da çalışıyorsunuz? Ben 38 yıldır işçiyim. Önce Erzincan'da bir tuğla fabrikasında, 1980'den sonra İstanbul Kanarya Tren İstasyonu'nun temelinde, 1982'de Tuzla Tersanesi'nin inşaatında, 1984'ten sonra İzmir'de yol inşaatında çalıştım. 1990'da Tuzla'da kaynakçılık yapmaya başladım. Kardeşim Erdoğan da tersanede montajcıydı. O günlerde Tuzla'daki manzara nasıldı? 11 tersane, 2000 işçi vardı. Herkes birbirini tanırdı. İçmeler tren istasyonunda iki kahvemiz vardı. Akşam paydosunda bütün işçiler kahvelerde toplanırdı. Sabah Adapazarı, İzmit, Kartal ve Haydarpaşa'dan trenli işçiler gelirdi. Servis yoktu. O dönem işçiler Tuzla'da oturmazdı. Taşeron vardı değil mi? Tabii. Tersane taşeron sistemi üzerine kurulmuş. 2000 işçinin ancak 300'ü kadroluydu. Piyasada 40-50 taşeron şirket vardı. Buna neden ihtiyaç duyulmuş? Tersaneler Tuzla'ya taşınırken ustalardan uyanık, kurnaz ve para hırsı olanlar taşeronluğa yönlendirildi. Zamanla taşeronluk, götürücü gündelikçilik başladı. Götürücü nedir? Götürü şu: bir kaynakçı 4 arkadaşıyla birlikte patrona diyor ki, geminin şu bloğunun kaynağını 20 yevmiyeye bize ver. Toplam 200 yevmiye olacak. İş 150 yevmiyelik sürede biterse 50 yevmiyeyi aralarında pay ediyorlar. Bir de gündelikçiler var, simsar gibi. Adam diyor ki patrona, sana 20 işçi getiririm, kendi yevmiyem dışında adam başı 1 lira alırım. Şirket işiyle muhatap olmamak için kabul ediyor. Adamlar feodal bağlarla işçileri getiriyor. Tuzla'da yüz yüze ilişkilerle süren bu işçi piyasası ne zaman değişti? 1995'ten sonra gemi inşası arttı. Bu arada Kürt işçiler Tuzla'ya aktı. Gelenler vasıfsızdı. Sayıları arttıkça işçiler birbirini tanımaz oldu. Tuzla'da işler belli memleketlere göre mi şekilleniyor? Samsunlular boya ve raspacıdır. Tazikli kumla gemi yüzeyini temizlemek. Bu işte Kastamonlular da var. Sivaslılar bozmacıdır. Yani geminin tamiratında eski yerlerin kesilip parçalanması. Montajcılar karışık. Kastamonu, Bingöl, Sivas, Erzincan ve Tokatlı. Kaynakçılar da karışıktır. 1990-2000 yılları arasında iş kazası yönünden vaziyet nasıldı? İş kazası azdı. Güvenlik önlemi mi vardı? Hiçbir şey yoktu. Hatta iskele yoktu. Geminin sacından kesilen parçaları gemiye kaynak yapıyor, üzerine kalası atıyor, çıkıp çalışıyorduk. Ne emniyet kemeri, ne baret vardı. Buna rağmen neden az kaza oluyordu? Hem iş azdı, hem çalışanlar birbirini korurdu. Yanımda yeğenim, dayımın oğlu var gibi. Ancak bu 1995'e kadar sürdü. İşçi sayısı 7-8 bine çıkınca kazalar arttı. Patron daha ucuza gelen Kürt işçileri, deneyimli işçilerin yerini aldı. Akrabalarını bile çıkardı, vasıfsızları aldı. Bir kişi yevmiyesine 2 kişi çalıştırdı. Ne tür iş kazaları oluyordu? Yüksekten düşme, cisim çarpması, elektrik çarpması, zehirlenme, parlama ve patlama. O dönem parlama ve patlama yaygındı. Çünkü kapalı alanda gaz ölçümü yapılmıyor. Bir iş müfettişi taşerona soruyor: geminin tankında gazı olup olmadığını nasıl kontrol ediyorsunuz? Taşeron diyor ki, kağıdı yakıp atıyoruz, yanarsa gaz vardır, yanmazsa yoktur. Yahu gaz varsa gemiyi havaya uçurursun. Düşmeler basit nedenlerdendi. İskele lazım ama iskele almıyorsun. İnsanlar habire kazaya uğruyor. Bölgede hastane yoktu. Özel hastaneye götürüyorlar. Biraz pansuman, sonra işine baksın. Sigorta yok, bir şey yok. Adam 2 ay çalışmış, 2 gün sigortası var. Biri bu aya aittir, öbürü diğer aya. Çoğu işçinin 12 senelik emeğine karşılık 12 gün sigortası var. İşçinin bundan haberi var ama itiraz ederse işten çıkarıyorlar. 90'larda böyleydi. Sizin hiç sigortanızın yatırılmadığı oldu mu? Oldu. Her gün işe giren işçilerden imza alınırdı. Ben imza listesinin fotokopisini çektiriyordum. Dava açıp listeleri mahkemeye verdim. Bir gün hakime dedim ki, bu nasıl bir iştir ki ayda bir gün çalışıyorum. Kiramı, elektriğimi, suyumu veriyorum, evimi geçindiriyorum, adam beni bir gün çalıştırıyor, bütün işlerini yaptırıyor, bu nasıl iştir? Davayı kazandım, 2700 iş günüm güncellendi. Haftalık izinler kaç gündür? Haftalık izin yok. Gittiğin kadar, ayda 30 gün gidersen 30 gün çalışıyorsun. 2008'den sonra kadrolularda haftada 45, günde 7,5 saat çalışma getirildi. Ancak taşeronda işçiler 8-9 saat çalışıyor. Cumartesi ve pazar çalışmazsan yevmiye alamıyorsun. Sigortan kesiliyor. Ölümler ne zamandan itibaren arttı? 2000'de başladı, 2008'in sonuna kadar sürdü. Bu dönemin özelliği nedir? Tersaneler yoğun gemi üretimi siparişi aldı. Devlet ciddi krediler verdi. Tersane sayısı 57'ye çıktı. Patronlar 100 bin liraya yaptığı gemiyi 500 liraya satıyordu. Tersanede bir karış yeri olan bile gemi yapmaya başladı. Koca gemiyi yapıyorsun ama biri bitmeden öbür geminin imalatı başlamış. İşçinin vasfına bakmadan otomatik olarak işe alma ve taşere etme dönemi başladı. İşçi sayısı 30 bine çıktı. 27 bini taşerondu. Artış kontrolsüzdü. Her gün tuzağa gemi indirmeye gelen hükümet ne sigortaları ne de iş kazalarını devletliyordu. Bir gemide aynı anda kaç taşeron şirket birden çalışıyor? Geminin her bölümünde 10-20 aşeron var. Mesela boya işlerini tek bir taşerona vermiyorlar. Güvertedeki boya ayrı, kıştaki ayrı, kaptan köşkündeki ayrı. Üstelik sıcak çalışmanın, kaynak gibi alevli iş olduğu blokta boyacı da var. Adamın işi acele. Geminin peşinde bir gemi daha duruyor, işin bitirilmesi lazım. Kaynakçı bloğun yarısını geçti mi peşine raspacı geliyor. Ortalık toz duman. Peşine boyacı başlamış, kaynakçının yanına kadar gelmiş. Boya demek yani tiner. Hele sıcaksa ortam, bunun sonucunda parlama ve patlama oluyor. Bu manzara halen devam ediyor mu? 2008'in sonuna kadar devam etti. 2007'de Limtar İş'in Sendikalı Ol, Güvenli Çalış kampanyası işçileri bilinçlendirdi. Bütün tersanelerin önünde bildiği dağıttık. İşçiler niçin sendikalı olmak, iş kazaları nasıl önlenecek, önlenemezse patronların sorumlulukları ve işçi hakları nelerdir bunu anlattık. Bunun bir bedeli oluyor muydu? Birçok yerde işe almıyorlardı bizi. İşten atıldığınız oldu mu? Çok. 1999'da RMK tersanesinde bir akşam beni müdür çağırdı. Gittim. Önünde bir sarı not. Bana dedi ki, Tuzla Emniyeti burada çalışmanı istemiyor. Ne alakası var müdürüm dedim. Tuzla Emniyeti buranın patronu mu? Müdür, vallahi not bırakmışlar dedi. Notu aldım. Eğer beni işten çıkarırsanız siz ve emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağım dedim. Sendika başkanıyla Tuzla Emniyeti'ne gittik. Bizimle görüşmediler. Taşer'in çalışmamdan memnun olduğu halde beni işten çıkardı. İfadeye gittik. İdare müdürü ve emniyet müdürü ben öyle demedim dedi. Hiç çalıştığınız iş yerinde eylem yaptınız mı? 2004'te Selah Tersanesi'nde içme suyu tankından pislik akıyordu. Yemekhane dar bir yerde, giremiyoruz. Havalandırma yok. Soyunma odasına herkes çiviyi elbisesini asmış. İşçiler sendikacı olduğumu biliyor. Geldiler. Taşeronlara dedim ki bu işi düzeltin. Dediler ki tersane yapmıyor. İşçilerle toplandık. Yaşlı ustalardan sözcü seçtik. Sözcüler dedi ki biraz sektör konuşuyorsun. Sen konuşma, bizi yönlendir. Dedim yeter ki konuşun. Ertesi gün işçiler çalışmadı. Taleplerimiz kabul edildi. Soyunma yerine izolasyon yaptılar. Dolaplar, soğuk sular geldi. 3 gün sonra taşeronu çağırdılar. Benim için bu adamı çıkaracaksın dediler. İşçiler seni çıkarırlarsa hepimiz işi bırakacağız dedi. Patronun avukatları bunu atarsak dava açar. En iyisi taşeron şirketin işine son verelim. İşçilerini alsın gitsin demiş. Buna razı olmadım. Ayrıldım. Çalıştığınız kaç tersanede eylem yaptınız? 50 yerde yapmışımdır. Ben Aleviyim. Oruç tutmuyorum. Bir hacıya çalışıyoruz. Hacı Ramazan'da milletin yemek parasını vermiyor. Ben yemeğimi yiyorum ama 80 kişiden 70'i oruç tutuyor. Ramazan bitti. Biz oturuyoruz. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı tartışıyoruz. İşçi haklarını tartıştığımızda hacı kalkıp terk ediyor. İşçilere dedim ki, oruç tuttunuz. Yemek parası günlük 5 liradan 150 lira yapar. Yemek parasını vermek zorunda. Hacı kızdı. Sen ne karışıyorsun? Kafir adamsın. Oruç tutmuyorsun dedi. Müslüman adamsın. Niye işçinin hakkını yiyorsun dedim. İşçiler iş bıraktı. Tersane yemek paralarını vermek zorunda kaldı. Diğer taşeronlar da ödedi. Eylemlerin %80'inde işten atıldım. Tekrar nasıl iş buldunuz? Ben nitelikli kaynakçıyım. Tersanede işçiye zararımız olmamış. Taşeronlar eski işçilerdir ya. Çoğu benimle çalışmıştır. İşten atılınca Hakkı abisinin yanına almış oluyordu. Normalde 57 tersane var. 30'undan üzerimde kırmızı çizgi var. Kaç tersanede çalıştınız? Tuzla'da 2-3'ü hariç hepsinde çalıştım. Binlerce taşeron şirkette çalıştım. Peki iş kazasında kaybettiğiniz oğlunuz Sezai de tersane işçisi değil mi? Sezai ile 2004'te Dörtler Tersanesi'nde çalıştık. Ben kaynakçıydım, o da montaj yardımcısıydı. 2005'te askerlik çağı geldi. Gitmeye 20 gün kala çatı firmasına girdi. Tersaneler için basınçlı kap yapan bir şirket bu. 18 kat yüksekte parça götürmek için eternit geçidi kullanıyorlar. Bir gün önce bir çocuk düşmüş, yaralanmış. Sezai bize söylemedi. Ertesi gün Sezai'nin ayağı kayıyor, düşüyor. Gittim, vefat etmiş. Ana firma ile taşeronu dava ettik. Taşeron 2 yıl ceza aldı. 16 bin TL para cezasına çevrildi. 2008'den sonra ne değişti de ölümler azaldı? Sektörel kriz oldu. Tersaneyi ciddi şekilde vurdu. Limter işin çalışmaları doruğa çıktı. 2008'de iş kazalarına karşı yaptığımız 2 günlük grev işçi sınıfı tarihinde hak grevi olarak ilktir. 5000 işçiyle eylem yaptık. Kamuoyu baskısıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alındı. Bu tarihten sonra Tuzla'daki iş yerleri o ana kadar pahalı geldiği için satamadığı toz maskesinden binlerce sattı. Emniyet kemeri ve baret sorunlu oldu. Gemilerde gaz arındırma uzmanları bulundurmak zorunda kaldılar. İskeleler standarda uygun hale geldi, 7,5 saat çalışmaya geçildi. Bir işçi öldükten sonra patronun tavrı ne olur? Sivas'ta arkadaşımın ailesinden biliyorum. 2 çocuğu var. Çocukların okumasını üstleniyoruz dediler. Okuyana kadar burs verecekler sözde. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Bir sene yardım ediyor, sonra kesiyorlar. Yasal bir mevzuat yok ki. Zaten ölen öldü, ölenle ölünmez, biz sana bir daire alalım diyorlar. 50 bin lira verip bir daire alıyorlar. Hiçbir hak talep etmeyeceklerine dair bir mukabele yaparak dava açmanın önünü tıkıyorlar. 2008'den beri Desan Tersanesi'nde kadrolu sosyal gözlemci olarak çalışıyorsunuz. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Tersaneyi ve gemileri geziyorum, eksiklikleri fotoğraflıyorum. Diyelim ki bir işte aksaklık var, şirkete bildiriyorum. Bu dönemde tersanede hiç ölümlü iş kazası oldu mu? 2 tane oldu. Tersane kusurlu muydu? Kusurluydu. Sendika olarak kapıda açıklama yaptık, ben de katıldım. Basına bir demeç verdim. Tersanenin %100 kusurlu olduğunu açıkladım. Bana sen bizi böyle suçlayamazsın denildi. Ben de yanlışlarınızı ve sırlarınızı saklamak için işe girmedim. Siz benim söylediklerimi kale almazsanız, kazaya sebebiyet verirseniz ben hiç dinlemem dedim. Bunca kaza gördünüz. Bunlardan kaçı önlenebilirdi? Hepsi önlenebilirdi. Yani şöyle değil. Bu işçiler uçağın gelip tersaneye düşmesiyle ölmüş değiller. Nasıl ölmüşler? Elektriğe çarpılarak ölmüş, iskeleden düşerek ölmüş, gaz ölçümü yapılmadığından kaynaklı parlama ve patlamada ölmüş, vincin sapanı kontrol edilmediğinden işçi altında kalıp ölmüş. Önlemenin maliyeti yüksek midir? Bunu patronlarla tartışıyoruz. Diyorum ki, siz vincin halatını değiştireceksiniz, 40 bin lira vermediğiniz için yarın kaza olduğunda, iki adam öldüğünde 500 bin lira vereceksiniz. Madem vicdanlı davranıyorsunuz, 40 bin lirayı önceden gözden çıkarın. Şu an Tuzla'da 5-10 tersane kısmen bu prosedürü uyguluyor. Kazalar önlenebiliyorsa buna kaza demek mümkün müdür? Kaza değil bu ya. Bu cinayet. Niye cinayet biliyor musun? 180-190 insan ölmüş. 190 insanın 40'ı elektrik çarpmasından. Bu elektrik nedir yani? Gezen bir şey midir? Siz burada 5 bin liralık kabloyu onarmazsanız bu mühendismiş, işçiymiş, cahilmiş tanımaz. Denk geldiği zaman devirir götürür. Bazen şöyle diyorlar, işçiler cahildir, öyle midir? Bu işçiler dünya güzeli gemileri yapıyor, denizde yüzdürüyor, boyasını yapıyor, elektriğini yapıyor, mobilyasını yapıyor, cahil değil. Kağıdın üstüne çizdiğin resmi canlı hale getirip sana teslim ediyor. Cahil değil. Ama elektriğe bastığında cahil. Oysa önlem almadığından, karından vazgeçmediğinden, 3 kuruş daha fazla kazanırsın diye 5 kuruşu harcamadığından bu cinayet oluyor. Cinayet deyince sanki patron tabanca almış, işçiye sıkmış gibi algılanıyor. Şimdi parlama ve patlamadan kaynaklı 7-8 kişi birden ölenler var. Sen 5 dakikalık gaz ölçümünü yapmazsan işçi patlamada öldüğünde bu cinayet değil midir? Cinayetin alası bu. Sen bir gaz ölçüm cihazı alsan bir usta 2 dakikada kontrol edip diyecek ki çalışılabilir. Bundan ötürü 50 işçinin ölmesi bu cinayet değil mi? Katliam bu. İş kazalarında taşeronlaşmanın etkisi nedir? Patronlar sorumluluktan kaçıp işi taşerona veriyor. Taşeronlar işçilikten gelme, işi almışız bitireceğiz mantığından bakıyor. Bu maliyeti azaltıyor. Patron da işine geliyor. Bu nedenle taşeronlaşma kazaların temel sebebidir. Tuzla'da ölenlerden kaçı kadrolu işçi? 184 ölümden 7'si kadrolu. Biri taşeron şirket sahibi, 2 mühendis var. Kalanı taşeron işçi. Yarın iş hacmi ve işçi sayısı arttığında Tuzla'da ölümler devam eder mi? Yarın yeniden yükseldiğinde iş cinayetleri aynı şekilde devam edecek. Kardeşinizin taşeron şirketi var. Siz neden taşeron şirket kurmadınız? Sosyalist bir işçiyim. Taşeron demek, sivrisinek demek. Vücuttan beslenen, birilerinin kanını emen demek. Bunu tercih etmem. Şirket kursam belki daha çok kazanacaktım. 40 senedir çalışan biri olarak zorla bir daire aldım. O da tersanelerden kazandığım parayla değil. Yaşam şartlarımız değişebilirdi. Ben asla birilerinin hakkını yiyerek birilerinin çoluk çocuğunun geleceğini karartacak bir yaşamı seçmedim. Ben işçi sınıfının neferi olmayı tercih ettim. Pişman olduğunuz oldu mu hiç? Asla. Yaptığım bütün faaliyetlerden onur duyuyorum. Kimsenin hakkını yememişim, kimseye haksızlık etmemişim, kimseye zarar vermemişim. İşçilerin sağcısı, solcusu, İslamcısı, kim mağdur olmuşsa tersane önünde eylem yapmışız. Yaptığım mücadeleler sonucunda çok zarara uğradım. Binlerce kez gözaltına alındım, binlerce kez cop yedim, devlet terörüne maruz kaldım. Asla hiçbirinden pişman değilim. 9. ayrımın sonu, sayfa 147.